Ayrım 10.
Çukurluk yerin tam kenarından ağaçlarla kaplı yamaçlar uzanıyor. Yamaçların da gerisinde, uzaklarda, en uzaktaki sırtın çam ağaçlarının üzerinde yüksek bir dağın dik ve beyaz zirvesi yükseliyordu. Sollarında güneye doğru ormanın kül rengi bir uzaklığa doğru alçaldığını görüyorlardı. Orada çok uzaklarda Mary'nin, Rohan'ın ovaları olduğunu tahmin ettiği soluk yeşil bir pırıltı vardı. Isengard nerede acaba dedi Pippin. Tam olarak nerede olduğumuzu bilmiyorum dedi Mary. Ama büyük bir ihtimalle o zirve Metadras'tır ve hatırlayabildiğim kadarıyla Isengard halkası dağların ucundaki bir çatalda veya derin bir vadide bulunuyormuş. Büyük bir ihtimalle bu büyük sırtın arkasındadır. Orada zirvenin solunda sanki bir duman veya bir pus var. Sence de öyle değil mi? Isengard neye benziyor acaba diye sordu Pippin. Hem zaten entler bu konuda ne yapabilirler ki? Bilemiyorum dedi Mary. Isengard içinde düz bir alanı ve tam ortasında adına Orthanc dedikleri bir ada veya taştan bir sütunu olan, kayalardan veya tepelerden meydana gelmiş bir çeşit halka sanırım. Saruman'ın burada bir kulesi varmış, bir kapısı varmış etrafındaki duvarda. Belki birden fazla vardır, galiba bir de dere akıyormuş içinden. Dağlardan çıktıktan sonra Rohan geçidinden akıp gidiyormuş. Hiç de entlerin zapt edebilecekleri bir yere benzemiyor. Ama içimde bu entlere karşı garip bir his var. Her nedense onların göründükleri kadar güvenli ve komik olduklarını sanmıyorum. Yavaş, garip, sabırlı, hatta neredeyse mahzun görünüyorlar ama yine de onların ayaklandırılabileceklerine inanıyorum. Eğer bu mümkün olursa karşı tarafta olmak istemezdim. Evet dedi Pippin. Ne demek istediğini biliyorum. Oturmuş düşünceli düşünceli geviş getiren bir inek ile saldıran bir boğa arasında oldukça büyük bir fark olabilir. Üstelik değişim ani de olabilir. Acaba ağaç sakal onları ayaklandırabilecek mi? Bunun için uğraşmaya niyeti olduğunu biliyorum. Ama onlar ayaklanmayı sevmiyor. Ağaç sakal kendisi de dün gece ayaklandı ama sonra yeniden yatıştırdı kendini. Hobbitler geldikleri yana döndüler. Toplantı halindeki entlerin sesi hala bir inip bir çıkıyordu. Güneş artık yüksek çalılıktan içeri sızacak kadar yükselmişti. Huş ağaçlarının tepesinde parlayarak çukurluk yerin kuzey tarafını serin sarı bir ışıkla aydınlattı. Orada minik, parıltılı bir pınar gördüler. Yaprak dökmeyen ağaçların dibindeki büyük çukurun kenarından yürüdüler. Yeniden serin çimenleri ayak parmaklarında, üstelik aceleleri yokken hissetmek çok hoştu. Sonra coşkuyla akan suya doğru indiler. Biraz içtiler. Temiz, soğuk, keskin bir suydu. Sonra çimenler üzerindeki güneş parçalarını ve çukurluk yerin zemininden geçen seyir halindeki bulutların gölgelerini seyrederek yosunlu bir kayaya oturdular. Entlerin mırıltıları devam etti. Son derece garip ve mesafeli bir yerdi burası. Dünyanın dışında ve başlarına gelen her şeyden çok uzakta. Yol arkadaşlarının yüzleri ve seslerinin özlemi düştü içlerine, özellikle de Frodo ile Sam'in ve yol gezerin. Sonunda ent seslerinde bir duraklama oldu. Başlarını kaldırınca ağaç sakalın yanında başka bir ent ile kendilerine doğru gelmekte olduğunu gördüler. Hum, işte yine geldim dedi ağaç sakal. Sıkılmaya başladınız mı yoksa sabırsızlanıyor musunuz? Eh korkarım henüz sabırsızlanmamanız lazım. İlk safhayı geçtik. Lakin hala uzaklarda, Isengard'dan uzakta yaşayanlara ve meclisten önce erişemediklerime bazı şeyleri izah etmem lazım. Ondan sonra ne yapmamız lazım geldiği hususunda bir karara varacağız. Mamafi, entler ne yapılması lazım geldiği hususunda bir karara varmak için bütün keyfiyetlerin ve hadiselerin üzerinden tek tek geçerken harcadıkları kadar vakit harcamazlar. Yine de burada uzun bir müddet daha kalacağımızı inkar etmenin bir faydası yok. Büyük bir ihtimalle birkaç gün. Bu sebeple size bir arkadaş getirdim. Arkadaşın yakında bir ent evi var. Elfçe ismi Bregalat. Kararını zaten vermiş olduğunu, mecliste kalması için bir sebebin olmadığını söylüyor. Aramızda aceleci sayılabilecek tek kişi odur. İyi anlaşırsınız herhalde. Hoşça kalın. Ağaç sakal dönerek yanlarından ayrıldı. Bregalat bir süre hobbitleri ciddiyet ve vakarla gözleyerek durdu. Onlar ise ent ne zaman bir acelecilik belirtisi gösterecek diye merakla ona baktılar. Uzun boyluydu ve genç bir ente benziyordu. Dudakları al al, Saçları ise gri yeşildi. Rüzgardaki ince bir ağaç gibi bükülüp sallanabiliyordu. Sonunda konuştu. Sesi yankılı olduğu halde ağaç sakalınkinden daha tiz ve daha netti. "Hahım, dostlarım, haydi bir yürüyüşe çıkalım," dedi. "Ben Bregaladım. Sizin lisanınızda bu tezmertek anlamına gelir. Lakin bu sadece bir lakap tabii ki. Bana bu ismi ihtiyar bir ente, daha sorusunu bitirmeden evet dediğim zaman vermişlerdi. Sonra çok da hızlı su içer, daha bazıları hala sakallarını ıslatırken dışarı çıkarım. Benimle gelin." Biçimli kollarını aşağı sarkıtarak hobbitlere uzun parmaklı ellerini uzattı. Bütün o gün boyunca zamanlarını onunla birlikte ormanları dolaşarak, şarkı söyleyip gülerek geçirdiler. Çünkü tezmertek sık sık gülüyordu. Güneş bir bulutun arkasından çıkınca gülüyordu. Bir dereye ve ırmağa rast gelince gülüyordu. Sonra eğiliyor, ayaklarını ve başını suda ıslatıyordu. Bazen ağaçlardan gelen bir sese veya bir fısıltıya gülüyordu. Ne zaman bir üvez ağacı görse, kollarını uzatıp şarkı söylüyor ve şarkı söylerken sallanıyordu. Akşam çökünce onları kendi ente evine getirdi. Yeşil bir bayırın altındaki çimenler üzerine yerleşmiş yosunlu bir kayadan başka bir şey değildi evi. Etrafında halka şeklinde bir dizi üvez yetişmişti ve evin içinde su, bayırdan kaynayan bir pınar vardı. Tüm ent evlerinde olduğu gibi. Ormanın üzerine karanlık çökerken bir süre konuştular. Çok uzak olmayan bir yerde ent meclisinin devam eden sesi duyulabiliyordu. Fakat sesler artık daha derin ve daha sakindi adeta. Arada bir tek bir yüksek ses, diğerleri susarken daha tiz ve daha aceleci bir müzikle yükseliyordu. Fakat yanlarında Bregalat onlarla kendi dillerinde hemen hemen bir fısıltıyla konuşuyordu. Onun deri kabukun halkına dahil olduğunu, yaşadıkları toprakların harap edilmiş olduğunu öğrendiler. Bu hobbitlere onun aceleciliğini açıklamaya yeterli geldi. En azından orklar konusunda. "Memleketimde üvez ağaçları vardı," dedi Bregalat yavaş yavaş hüzünle. "Ben bir entçik iken, dünyanın sükunet devrinde, yıllar ve yıllar önce kök salan üvez ağaçları. En yaşlısı, ent hanımları memnun etmeye çalışan entler tarafından dikilmişti. Lakin onlar ağaçlara bir nazar edip, daha beyaz çiçeklerin ve daha zengin meyvelerin nerede yetiştiğini bildiklerini söyleyip tebessüm etmişlerdi. Yine de o ırktan, gül halkından başka hiçbir ağaç bana o kadar güzel görünmez. Dediğim bu ağaçlar serpildiler de serpildiler. Ta ki her birinin gölgesi yeşil bir avluya dönüşene, güz aylarında kırmızı yemişleri bir yük, bir güzellik abidesi oluncaya kadar. Kuşlar sürü halinde üzerlerine üşüşürdü. Ben kuşları severim, durmadan cıvıldaştıklarında bile. Üvezlerde gereğinden fazla kuş olurdu. Lakin kuşlar düşmanlaştı. Tamahkar oldu. Ağaçları didiklemeye, meyvelerini yemeyip yerlere atmaya başladı. Sonra orklar baltalarıyla gelerek ağaçlarımı kestiler. Gidip ağaçlara uzun isimleriyle seslendim. Ama onlar titremediler bile. Ne işittiler ne de bir mukabelede bulundular. Ölmüş yatıyorlardı. "Ey Orofarnu, Lasemista, Karnimuryu. Ey güzel üvez ağacı, nasıl da üşüşür beyaz tomurcuklar saçlarına. Ey üvezim benim, gördüm parladığını yaz ortasında. Kabuğun parlak, yaprağın hafif, sesin serin ve yumuşak. Altın kırmızısı tacını başında taşıyarak. Ey ölü üvez, kırlaşmış kurumuş başında saçların. Sesin kesilmiş sonsuza dek, tacın darmadağın. Ey Orofarnu, Lasemista, Karnemuryu." Hobbitler, Bregalad'ın o kadar sevdalı olduğu ağaçların devrilmesi nedeniyle birçok dilde yaktığı, ağıta benzeyen yumuşak şarkısıyla uykuya daldılar. Ertesi günü de onunla birlikte geçirdiler ama onun evinden pek uzaklaşmadılar. Zamanlarının çoğunda bayırın korunağında sessizce oturdular. Çünkü rüzgar daha da soğumuş, bulutlar sıklaşmış ve kurşunileşmişti. Çok az güneş vardı ve meclisteki entlerin uzaktan gelen sesleri hala bir yükseliyor, bir alçalıyor, bazen yüksek ve güçlü, bazen alçak ve üzgün, bazen hızlı, bazen yavaş ve bir ağıt gibi ciddi geliyordu. Bir gece daha çöktü. Entler hala aceleyle geçen bulutların ve kesik kesik görünen yıldızların altında toplantılarına devam ediyorlardı. Üçüncü gün söktü, soğuk ve rüzgarlı. Şafak vaktinde entlerin sesleri büyük bir yaygara koparttı. Sonra tekrar alçaldı. Sabah vakti ilerledikçe rüzgar dindi ve hava bir beklentiyle ağırlaşmaya başladı. Bregalad'ın ent evinin çukuru içinde meclisin sesi hobbitlere çok az ulaşıyor olsa da hobbitler Bregalad'ın artık sesleri dikkatle dinlediğini görebiliyorlardı. Akşamüstü oldu. Batıya dağlara doğru giden güneş, bulutların çatlak ve yarıklarından uzun sarı ışınlar yolluyordu. Aniden her şeyin çok sessiz olduğunu fark ettiler. Bütün orman dinleyen bir sessizliğe gömülmüştü. Susan ent sesleriydi tabii ki. Bu ne anlama geliyordu? Bregalad dimdik ve gergin duruyor, geriye kuzeye, gizli dereye doğru bakıyordu. Sonra bir çatırtı sesiyle çınlayan büyük bir ses duyuldu. Gümbede güm. Ağaçlar sanki ani ve şiddetli bir rüzgar esmişçesine titreyerek eğildiler. Bir sessizlik daha oldu. Sonra heybetli davullar misali bir bando müziği başladı ve gürleyen davul sesleri üzerinde yüksek ve güçlü sesle şarkı söyleyen sesler toplanmaya başladı. Geliyoruz, davul gümbürtüleriyle geliyoruz. Güm güm de güm güm. Entler geliyordu. Şarkıları durmadan daha yakından ve daha yüksek duyuluyordu. Geliyoruz, davullarla, zurnalarla geliyoruz. Güm güm de güm güm. Bregalad hobbitleri alarak iri adımlarla evinden uzaklaştı. Çok geçmeden yürüyüşe geçmiş yaklaşan sırayı gördüler. Entler iri adımlarla yamaçtan aşağıya doğru sallana sallana geliyorlardı. Başlarında ağaç sakal vardı. Arkasında da onu izleyen 50 kadar takipçisi. İkişer ikişer elleriyle böğürlerine vurup usul tutarak uygun adım ilerliyorlardı. Yaklaştıkça gözlerindeki şimşekler ve kıvılcımlar görülmeye başladı. Hum ham, işte sonunda geldik, gümbür diyerek geldik diye seslendi ağaç sakal. Bregalad ile hobbitleri görür görmez. Gelin meclise katılın, gidiyoruz, Isengard'a gidiyoruz. Isengard'a diye bağırdı entler bir ağızdan. Isengard'a. Haydi Isengard'a, isterse taştan kapılarla sarılmış, kapatılmış olsun Isengard. İstediği kadar sağlam, çetin taş gibi soğuk, kemik kadar çıplak olsun Isengard. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz savaşa, taşı yarıp kapıyı yıkmaya. Çünkü gövde ve dal yanıyor, ocak harlanıyor, biz de gidiyoruz savaşa. Kasvet diyarına, kıyametin ayak sesleriyle davullar çalarak geliyoruz. Isengard'a kıyama geliyoruz, kıyama geliyoruz, kıyama geliyoruz. Böyle şarkılar söylediler güneye doğru yürürken. Gözleri pırıl pırıl parlayan Bregalad, savrularak ağaç sakalın yanında sıraya girdi. Yaşlı ent, hobbitleri kendisi aldı ve yeniden omuzlarına yerleştirdi. Böylece şarkı söyleyen grubun önünde, kalpleri güm güm atarak ve başlarını dimdik tutarak gururla oturdular. Er geç bir şeylerin olacağını bekledikleri halde, entlerdeki değişikliğe çok hayret etmişlerdi. Şimdi bu olanlar, uzun süredir bir setin zapt ettiği suyun coşup akmasına benziyordu. Hakikaten de entler kararlarını çabuk verdiler öyle değil mi demeye cesaret etti Pippin bir süre sonra. Şarkılara ara verildiğinde ve sadece eller ile ayakların ritimleri duyulurken. Çabuk mu dedi ağaç sakal. Hum evet elbette benim tahmin ettiğimden de çabuk oldu. Hakikaten uzun asırlar boyudur hiç böyle ayaklandıklarını görmemiştim. Biz entler harekete geçirilmeyi sevmeyiz. Ağaçlarımız ve hayatlarımızın büyük bir tehlike içinde olduğunu bariz bir şekilde görmezsek de hiç harekete geçmeyiz. Bu da Sauron ile deniz insanları arasında yapılan muhabereden beri hiç vuku bulmamıştı. Bu ork kişi, ahlaksızlar, rarum, ateşlerini beslemek gibi kötü bir mazeretleri dahi olmaksızın kesiyorlar ağaçları. İşte bu bizi çok hiddetlendirdi. Bir de bize yardım etmesi gereken komşumuzun hainliği. Ariflerin akıllarının başlarında olması lazım gelirdi. Öyledir de, ne elflerin, ne entlerin, ne de insanların lisanlarında bu tür bir hainlik için sarf edilebilecek bir küfür yok. Kahrolsun Saruman. Gerçekten de Isengard'ın kapılarını yıkacak mısınız diye sordu Merry. Oh, mümkündür bildiğiniz gibi. Belki de bilmiyorsunuzdur ne kadar güçlü olduğumuzu. Trolleri işitmişsinizdir muhtemelen. Onlar da muazzam surette kuvvetlidir. Lakin onlar sadece taklittir. Büyük karanlık sırasında düşman tarafından entlerin taklidi olarak yapılmış. Nasıl orklar elflere karşı yapılmışsa. Biz trollerden daha kuvvetliyiz. Biz toprağın kemiklerinden yaratıldık. Biz taşları ağaçların kökleriyle parçalayabiliriz. Hem de çok çabuk. Eğer aklımıza koymuşsak çok çok çabuk. Eğer bizi baltayla devirmezlerse, ateş veya büyücülük rüzgarıyla tahrip etmezlerse, Isengard'ı un ufak edip duvarlarını moloza çeviririz. Ama Saruman sizi engellemeye çalışacak, öyle değil mi? Ah evet öyle, bunu unutmuş değilim. Hakikaten bu hususta uzun uzun düşündüm. Lakin gördüğünüz üzere entlerin çoğu benden birçok ağaç ömrü daha genç. Artık hepsi harekete geçti ve hepsinin aklında tek bir şey var. Isengard'ı paramparça etmek. Lakin çok sürmeden yeniden mütalaa etmeye başlayacaklar. Akşam içkimizi aldığımızda biraz sakinleşecekler. Ne susayacağız ama. Ama bırakın şimdi yürüsünler ve şarkılarını terennüm etsinler. Kat edilecek uzun bir yolumuz var önümüzde. Düşünecek zamanımız da. Başlamak da bir şey sayılır. Ağaç sakal yürümeye devam etti. Bir süre diğerleriyle birlikte şarkı söyleyerek. Fakat bir süre sonra sesi bir mırıltıya dönüştü. Sonra hepten sustu yeniden. Pippin onun yaşlı alnının kırışıklıklar içinde boğum boğum olduğunu gördü. Sonunda ağaç sakal başını kaldırdı ve Pippin onun gözlerinde mahzun bir ifade gördü. Mahzun ama mutsuz değil. Gözlerinde bir ışık vardı. Sanki yeşil alev, düşüncelerinin kara kuyusunun daha derinlerine batmış gibi. Elbette dostlarım dedi yavaş yavaş. Kendi nihayetimize gidiyor olmamız da muhtemeldir. Entlerin son resmi geçidi. Lakin eğer evlerimizde oturup hiçbir şey yapmasaydık sonumuz zaten yakamıza yapışacaktı eninde sonunda. Bu fikir uzun zamandır gönüllerimizde inkişaf ediyordu. İşte o yüzden yürüyüşe başladık. Bu ani bir niyet değildi. Şimdi en azından entlerin son resmi geçitleri hakkı için bir şarkı yakmaya değer. Ah diye iç geçirdi. Göçmeden önce başka bir ahaliye yardımımız dokunabilir. Yine de ent hanımlarla ilgili şarkıların doğru çıkmasını temenni ederdim. Hakikaten gönülden görmek isterdim. Fimbertili bir kez daha. Lakin işte dostlarım, şarkılar da tıpkı ağaçlar gibi vakti gelince ve kendi usullerince meyvelerini veriyorlar ve bazen de vakitsiz kuruyorlar. Entler büyük bir hızla, iri adımlarıyla ilerliyorlardı. Arazinin güneye doğru uzanan uzun kıvrımına inmişler, artık batıdaki yüksek sırtı tırmanmaya başlamışlardı. Ormanlar altlarında kalmış, önce oraya buraya serpiştirilmiş huş ağaçlarının olduğu yere, sonra da tek tük kuru çam ağaçlarının bulunduğu çıplak yamaçlara varmışlardı. Güneş önlerindeki tepenin karanlık sırtından batmıştı. Kurşuni renkli alacakaranlık çöktü. Pippin arkasına baktı. Entlerin sayısı mı artmıştı yoksa neler oluyordu? Geçmiş oldukları, kasvetli çıplak yamaçların olması gereken yerde ağaç koruları gördüğünü zannetti. Ama bu korular hareket ediyordu. Fangorn'un ağaçları uyanmış, orman ayaklanmış, dağları tepeleri aşıp savaşa gidiyor olabilir miydi? Acaba uyku ve gölgeler onu aldatmış olabilir mi diye gözlerini ovuşturdu. Ama kocaman kurşuni şekiller durmadan ilerliyordu. Pek çok ağacın dalları arasında gezinen rüzgarı andıran bir ses duyuluyordu. Entler tepenin kenarına yaklaşmışlardı artık ve şarkı hafiflemeye başlamıştı. Gece çöktü. Ortalık sessizleşti. Entlerin ayakları altındaki toprağın, sürüklenen bir sürü yaprağın fısıltıları gibi hafifçe titreyişinden başka bir şey duyulmuyordu. Sonunda zirvede durdular ve aşağıdaki karanlık çukura baktılar. Dağların sonundaki büyük yarık. Nankurunir Saruman Vadisi. Isengard'ın üzerine gece çökmüş dedi ağaç sakal. Bölüm 5. Aksüvari. İliklerime kadar dondum dedi Gimli kollarını sallayarak ve ayaklarını yere vurarak. Sonunda gün ağarmıştı. Şafak vakti yol arkadaşları ellerinden geldiğince bir kahvaltı yapmıştı. Artık artmakta olan ışıkta yerde hobbitlerin izini bulabilmek için araştırma yapmaya hazırlanıyorlardı. Sonra o yaşlı adamı da unutmayın dedi Gimli. Eğer bir çizme izi bulabilirsem daha mutlu olacağım. Bu neden seni daha mutlu edecek dedi Legolas. Çünkü iz bırakan, ayaklara sahip olan yaşlı bir adam, göründüğünden başka bir şey olmayabilir de ondan diye cevap verdi cüce. Belki dedi elf, ama ağır bir çizme bile burada iz bırakmayabilir. Otlar hem derin hem de çok esnek. Bu bir kolcuyu şaşırtmaz dedi Gimli. Eğitilmiş bir yaprak bile Aragorn'un okuması için yeterli. Ama onun herhangi bir ize rastlayacağını zannetmiyorum. dün gece gördüğümüz Saruman'ın kötü bir hayaletiydi. Sabahın şu ışığı altında bile bundan eminim. Gözleri belki şu anda bile Fangorn'dan bize bakıyordur. Muhtemeldir dedi Aragorn. Yine de emin değilim. Ben atları düşünüyorum. Dün gece onların ürkütülüp kaçırıldıklarını söyledin Gimli. Ama ben öyle düşünmedim. Sen onları duydun mu Legolas? Sana korkmuş gibi geldi mi sesleri? Hayır dedi Legolas. Onları açık seçik duydum. Eğer o kadar karanlık olmasaydı ve o kadar büyük bir korku içinde olmasaydık, hayvanların ani bir sevinçle delirdiklerini söyleyebilirdim. Atlar uzun süredir özlemini çektikleri bir arkadaşlarıyla karşılaşınca nasıl konuşurlarsa öyle konuşuyorlardı. Bana da öyle geldi dedi Aragorn. Ama eğer dönmezlerse bilmeceyi çözemeyeceğim. Gelin, ortalık hızla aydınlanıyor. Önce bakalım, sonra fikir yürütürüz. Buradan etrafı dikkatle araştırarak kendi konaklama yerimizin yakınından başlayıp yavaş yavaş yamaçtan ormana doğru çıkmalıyız. Bizim görevimiz hobbitleri bulmak. Akşamki ziyaretçimiz hakkında ne düşünürsek düşünelim. Eğer şans eseri kaçabildilerse ağaçların arasına gizlenmiş olmalılar, yoksa görünürlerdi. Burasıyla ormanın kıyısı arasında bir şey bulamazsak, o zaman savaş alanında son bir araştırma yaparız küllerin arasında. Fakat orada pek ümit yok. Rohanlı atlılar işlerini iyi yapmışlar. Yol arkadaşları bir süre emekleyerek elleriyle yeri yokladılar. Ağaç kederle üzerlerinde duruyordu. Kuru dalları artık sarkmıştı. Soğuk doğu rüzgarında hışırdıyordu. Aragorn yavaş yavaş uzaklaştı. Nehir kıyısındaki nöbetçi ateşinin küllerine vardı ve sonra savaşın yapılmış olduğu küçük tepeye doğru topraktaki izleri yeniden sürmeye başladı. Aniden yüzü neredeyse otlara değecek gibi yere eğildi. Sonra diğerlerini çağırdı, koşarak geldiler. ''Sonunda bir habere rast geldik burada.'' dedi Aragorn. ''Onlar görsünler.'' diye kırılmış bir yaprağı, artık solmaya ve kahverengiye dönüşmeye başlamış altın renkli kocaman solgun bir yaprağı kaldırdı. Burada Loren'in bir Malorn yaprağı ve üzerinde de kırıntıları var. Çimenlerin üzerinde biraz daha kırıntı var. Ve bakın, yakınlarında kesilmiş ipler var. İpleri kesmiş olan bıçak da burada dedi Gimli. Eğilerek ağır ayakların çiğnediği, içinde kısa dişli bir bıçak olan bir ot öbeğini eline aldı. Bıçağın kını da yanındaydı. Bir ork silahıymış dedi. Bıçağı ihtiyatla tutup, tiksintiyle yontulmuş sapına bakarak. Kısık gözlü, eğri ağızlı, korkunç bir kafa şekline sokulmuştu sap.